Ayrım 31.
Atılganda okurun anlayışına büyük bir güven, büyük bir saygı var. Örneğin 37. sayfada merak ediyordu ne renkli gözleri. Koyu mavi miydi yoksa yeşil mi? Daha yakından baktığında öğrenecekti. Dedikten sonra 9 sayfa ötede 46. sayfada aylak adam yolda Güler'e yetişince şunları söylemekle yetinir. Koluna değdi durdu, koyu maviydi. Ne var ki okurun anlayışına bu güveni gösteren Atılgan, kimi yerlerde ruhsal çözümlemelerini okurun anlayamayacağını sandığından mıdır nedir, gereği yokken söze karışıyor. Güler Bey'e yazdığı iki mektupta yalan söyler. Bu yalanlar Güler'in kişiliğinde bir genç kız psikolojisini çok iyi aydınlatan yalanlardır. Romancı bunları ustaca saptamış. Ama bunun yalan olduğunu biliyoruz. Neden yazdı acaba? Sayfa 54. Bu ikinci yalan Güler'in anlattıklarına güvenimizi kırdı. Sayfa 66. Sözleri bu ustalıkla bağdaşmıyor. Atılgan gibi romanının her cümlesi üzerinde düşündüğü belli olan bir yazara yakışmıyor. Hele 78. sayfada bir "Korkmayın, felsefeden hoşlanmam" deyişi var. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Romanında ayrıntıları, çağrışımları, bir anlık saptamaları çok iyi kullanmış Atılgan. Bir yerde insanların yaşamalarında önemli olan ayrıntılar değil mi? Sayfa 81 diyordu. Bu anlayışı romanına çok iyi uygulamış. Anlık çağrışımlar romanda ilkin çerez çeşidinden görünüyorsa da bunları romancının bir takım ayrıntılardan yararlanarak sürdürdüğünü, aylak adamın ruhsal durumunu aydınlatmada kullandığını görüyoruz. Derman adlı ilaçtan teyzesine, teyzesinden çocukluğuna atlayışı buna örnek gösterilebilir. Tasvirleri de, ustaca saptamaları da hep bu ruhsal çözümlemelere yardımcı olduğu ölçüde kullanmış. Anlatmada hep bir örnek olmaktan kurtulmak için birinci kişinin ağzından, üçüncü kişinin ağzından anlatmak, kişilerine mektup yazdırmak ya da günlük tutturmak gibi değişik yolları denemiş. Romanın yapısı üzerinde kısaca durduktan sonra Atılgan'ın Aylak Adam'da söyledikleri üzerinde, romanın bildirisi üzerinde düşünmek istiyorum. Atılgan Aylak Adam'ın İstanbul'da dört mevsimlik yaşama serüvenini anlatıyor. Aylak Adam'ın kişiliğinde Sadık'ın deyimiyle bütün değerlerini yitirmiş dayanacak bir şey. Sayfa 124. Arayan, henüz yolunu bulamamış aydın gençliğin tipik bir örneğini buluyoruz. Bu romanı başka yönlerden ele alıp hırpalamak isteyenler çıkacak biliyorum. Avareliği sevimli gösteriyor denecek. Çalışmaya, aileye akıl dışı nedenlerden saldırıyor denecek. Aylaklığı bir yaşama biçimi olarak övüyor denecek. Oysa romanda önemli olan bunlar değil. Romanı bir başka yönden alıp övenler de çıkacak sanıyorum. Hani piyasa romanlarının okurları vardır. Bunlar bu romanları özledikleri, yaşamak istedikleri hayatı anlattıkları için. Bu romanları okurken düşleri kendilerine kısa bir süre gerçekleşmiş gibi geldiği için severler. Bunun gibi bir takım huzursuz, tedirgin aydın gençler de bu romanı özledikleri, yaşamaya özendikleri hayatı gösterdiği için seveceklerdir. Aylak adamın çıkmazı onları çıkar yollar düşünmeye isteklendireceği yerde çekici gelebilir onlara. Meyhaneler, ressam atölyeleri, yazlıklarda yaşamak, bol para, kişiyi mutlu edebilir, aşklar, okumuşluk, ilk bakışta hoşa giden paradokslar. Bunlar henüz toplumsal oluşum bilincine varmamış, bunalan genç aydınların romanın bildirisini gözden kaçırmalarına yol açabilir. Nedir romanın bildirisi? Toplumdan kopan, Atılgan, Steinbeck'in Avrupa'daki bir konuşmasından esinlenmiş, aylak adama şöyle denirtiyor. Sevişen iki kişinin kurduğu toplum, toplumsal yaratıklar olduğumuza göre insan toplumlarının en iyisi bu daracık, sorunsuz, iki kişilik toplumlar değil mi? Sayfa 88. İnsanları sevmeyen, bencil, insanlardan kaçan aylak adam. Sevgiymiş, dostlukmuş, laftı. Sayfa 108. Der. Ayşe de günlüğünde soruyor. Başkalarından ayrıldı mı, neden böyle seviniyor? Sayfa 96. Çalışmak istemeyen, toplumdaki değerlerin ikiyüzlülüğünü, sahteliğini, gülünçlüğünü göreli beri gülünç olmayan, tek tutamak olarak gerçek sevgiyi arayan. Sayfa 121. Bir insanın vardığı gerçek. İnsanın mutsuzluktan kurtulamayacağı gerçeği. Gerçek sevgi gibi tutamakların kişiyi kurtaramayacağı gerçeği. Bunlardan okurun çıkaracağı sonuç, başka tutamaklar aramak zorunluluğu. Romanın bildirisi budur sanıyorum. Çünkü gerçek sevgiyi arayan, böylece korkuluksuz köprüden yürürken yuvarlanmamaya çalışan aylak adam sonunda yuvarlanır. Sadığa bir çeşit umutsuzluktan kurtulmak için içiyorum. Belki kendi kendimden. Sayfa 120 der. Romanın sonunda da yıllardır aradığını bulur bulmaz yitirmesine sebep olan bu saçma, alaycı düzene boyun eğmiş gibi kendini koyuverir. Sayfa 126. Atılgan toplumsal nedenlere inmeden bu nedenlerin sonucunu, belirtilerini göstermekle yetinmiş. Aylak adamın neden çıkmazdan kurtulamayacağını, neden mutluluğa eremeyeceğini sezmeyi okura bırakmış. Aylak adam hep aramaktan söz açar. 3 yıldır sürüp giden aramalar. Sayfa 103. Ben ya ararım ya da yaşarım. Nedir aradığı? Ben toplumdaki değerlerin ikiyüzlülüğünü, sahteliğini göreli beri, gülünç olmayan tek tutamağı arıyorum. Gerçek sevgiyi, bir kadın, birbirimize yeteceğimiz, benimle birlikte düşünen, duyan, seven bir kadın. Sayfa 121. Toplumdan kopmak isteği, mutluluğu gerçekleşemeyecek düşlerde aramasına yol açıyor. Çünkü gerçekte istediği bir kadın değil, aylak adamın yeryüzüne kadın olarak yeniden gelip kendini bulmasıdır. Bunun imkansız oluşu onu mutluluğa yaklaştırıp yaklaştırıp uzaklaştırıyor. Benim doğduğum Karadeniz şehrinde 1 Temmuz kabotaj bayramında yapılan deniz şenliklerinde bir yağlı direk yarışı vardı. Direğin ucunda bir bayrak, yarışa girenler yağlı direğin üzerinde bayrağa doğru yürürler, ayağı kayan denizi boylar. Bayrağı almak rastlantıya kalmış bir iştir. Aylak adam da hep bayrağı almak savaşında. Ama bayrağa yaklaşırken ayağı kayıyor, denize düşüyor. Ayşe biter, Güler başlar, Güler biter, Ayşe başlar. Ayşe biter, teyzesinin kokusunu arar. Sonuç düş kırıklığı. Sonra içki. Gene içki. Sonra yeniden açık mavi yağmurluğun, sayfa 125, ardında bayrağı yakalamak çabası. Mutluluğu sürekli olamıyor. Güler'le yalnız birbirlerine sarılıp gözlerini yumduklarında çözümlenemeyecek bir meseleleri kalmıyordu. Sayfa 64. Osborne'un öfkesindeki sincapla ayı geliyor aklıma. Ama aylak adam sevişirken bile tedirgin. Bu mavi loşlukta etimiz bile sonuna dek sevişemiyor. Çünkü bu ses geçmez, ışık sızmaz odada bile başkaları bizimle birlik. Sayfa 69. Yoksa kişi dışarıdakilerden hiç mi kurtulamayacaktı? Başkalarına, dışarıdakilere bu öfke ilkin Sartre'ın cehennem başkalarıdır sözünü akla getiriyor. Oysa gerçekte toplumdaki değerlerinin ikiyüzlülüğüne, sahteliğine bir başkaldırma. Aylak adam olanlarla yetinerek, aramadan, düşünmeden yaşanılsın diye yaratılmış bir dünyada yalnız. Sayfa 124. Olduğunu söyler. Ama imkansız bir mutluluktan başka bir şey aradığı yoktur. Bu sözler bencilliğinin her şeyi kendi mutluluğuna göre değerlendirmesinin sonucudur. Kendini beğenmişliğinin sonucudur. İnsanları küçük görmesinin sonucudur. Bir yerde bir ben miyim düşünen, bir ben miyim yalnız, sayfa 29, der. Toplumdan kopuşun bir sonucu da bu, insanlara yukarıdan bakmak. Aylak adamın huzura kavuşması için Ayşe şöyle düşünür. Bütün suç onun aylak oluşunda, bari resim yapsa, sayfa 105. Bunu aylak adam da düşünmemiş değildir. Duvardaki şu resmin nasıl yapıldığını görmüştü. Yalıkçalar gibi uzanan dudaklar, kırışan genç alın. Uzun, umutsuz, koyu mavi bakışlar. Böylesi gerekti ona. Ama resim yapamazdı. Olsun, yazacaktı. Sayfa 31. Yazmaya çalışır. Sonunda suçu gene insanların anlayışsızlıklarına yükleyerek yazmayı bırakır. Bütün yazdıklarını acele etmeden küçük küçük yırttı. Bu da bitmişti, gene eskisi gibiydi. Sayfa 33. sonra kendini ağaç dalı kompleksiyle avutmaya çalışır. Atılgan Aylak Adam'ın dört mevsimlik serüvenini anlatırken, kişi sanki bütün mevsimlerinin de öyle geçeceğini sanıyor. Sinemalar, ressam atölyeleri, meyhaneler, ressamlarla, aktörlerle sohbet, kitaplar, içki, gene içki, dar bir çevre. Sonra mutluluğa yaklaşıp yaklaşıp uzaklaşmalar. Bu hep böyle gidecek gibidir. Atılgan açıklamalara girişmiyor. Yalnız Aylak Adam'ın babasından nefret edişi, Aylak Adam babasından öylesine nefret eder ki, kocasını aldatan bir kadını bağışlamasının nedenlerinden biri kocasının bıyıklı oluşudur. Çünkü babasının bıyıklarını unutamaz. Teyzesine cinsellikle karışık sevgisi üzerinde durmuş, bunların Aylak Adam'ın kişiliği üzerindeki belirleyici etkilerini göstermek istemiş. Romanın bütünü içinde kişiye batan, kolay, üstünkörü bir açıklama. Hiç olmasa daha iyiydi diyeceğim. Roman Aylak Adam'ın yenilgiyi kabul edişiyle bitiyor. Atılgan Aylak Adam'ın mutluluğa eremeyeceğini, o yaşama biçiminin onu bir yıkıma götüreceğini ustaca sezdiriyor. Bel bağladığı tutamaklar Aylak Adam'ı kurtaramıyor. Bayrak hep yağlı direğin ucunda kalıyor. Atılgan bir rastlantı ile Aylak Adam'a bayrağı yakalatabilirdi, yapmıyor, bilinçli olarak yapmıyor. Sait Faik, Kriz adlı bir hikayesinde bunu yapmıştı. Çünkü Aylak Adam yaşamasının bilincine varmamış, Atılgan ise Aylak Adam'ın yaşama biçiminin de içinde yaşadığı toplumsal koşullarında bilincine varmış. Bayrağı yakalatmayarak bu bilinci gösteriyor. Böylece romanını öz bakımından kurtarıyor. Kale Kapısı, Bir Kan Yağmuru. Kan sözcüğü ilkin romanın 5. sayfasında geçiyor. Kanlı hançer. Sonra sayfalar boyu kan, kanlı hançer, kanayan hançer, gözleri kanıyordu, kirpiklerinin arasından kan fışkırıyordu. Kamanın kanı kurumuştu, anasının kanlı başı, babasının kayaya fışkırmış kanı, kibrit ışığında babasının kanını buldu, bir çukura dolmuş kan ve benzeri. Kanıyor diye bitiyor 1. bölüm. 2. bölümde de durmadan kan sözcüğü geçer. Salma'nın elindeki kamanın kanları yol yol aşağıya süzülüyordu. Kamayı tutan elde kana batmış çıkmıştı. Ölünün kara sakalında parmaklarının arasında fışkıran kan. Ölünün yanağına bir damla kan sıçramıştı. Fişeklikleri de kan içindeydi. Ve kırmızı, kocaman kırmızı postallı adamlar. Bu kan yağmuru bir cümleyle sona erer. İsmail Ağa'nın diken diken kayaları çırmalayan parmaklarından boşanan kanlar yöreyi ıslatıyordu. Bir kan yağmuru gibi yağarak. Yaşar Kemal Kale Kapısı'nın, Toros Yayınları 1985, 487 sayfa. 1. bölümünde kanı Salman'ın gözünden ve beyninden veriyor. Salman için kan demek İsmail Ağa demektir. Nitekim vurulan kartalların şorul şorul akan kanını düşünür düşünmez, kama İsmail Ağa'ya girip çıkarken, sayfa 9, diye düşünmeye başlar. Oysa 2. bölümde kanı gören, kana bakan Mustafa'dır. Ve ölünün parmaklarında kuruyan kan, Mustafa için artık sonsuz bir korkuya, sayfa 37, dönüşmüştür. Kale Kapısı bu korkunun romanıdır. Kimseciğin 1. kitabı, Yağmurcuk Kuşu, Salman'ın İsmail Ağa'yı öldürmesiyle biter. Salman kimdir, niçin öldürmüştür İsmail Ağa'yı? İsmail Ağa'nın anası bulur Salman'ı. Bir ağacın altındaki çalılığın içinden bir çocuğu çıkardılar, yola getirdiler. Çocuk bir deri, bir kemikti. Başındaki kanlı yaralar irinliydi. Giyitleri de lime limeydi. Yağmurcuk Kuşu, sayfa 91-92. İsmail Ağa'nın anası sağaltır Salman'ı. İsmail Ağa da Salman'ı oğul beller. Ya Salman? Salman'ın sevgisi ise bambaşkaydı. Onun sevgisi bir tapınma, bir sonsuz hayranlıktı. Salman'ın dünyası yalnızca oydu. Belki aşk dedikleri buydu. Sayfa 190. Böyle bir Salman niçin öldürür İsmail Ağa'yı, nasıl öldürebilir? Tek nedene bağlamıyor bunu Yaşar Kemal. Ama o, İsmail Ağa, seni hiç sevmiyor. Bundan sonra hiç mi hiç sevmeyecek? Sayfa 428 diyen, Baban ölünceye kadar senin de benim de yüzüme bakmaz. Ölünceye kadar, ölünceye kadar, ölünceye kadar Salman, diyen Dal Emine'nin kışkırtmaları mı? Zero'nun düşündüğü gibi, bir de babasını öylesine seviyordu ki Salman, o kadar ona tapıyordu ki dayanamayıp buna öldürmüş olamaz mıydı? Sayfa 206. İsmail Ağa'nın öz oğlu Mustafa'yı Salman'ın çok kıskanması mı? Köylülerin İsmail Ağa hakkında yaydıkları dedikodu mu? Anasını öldürmüş Salman'ın. Sayfa 315. Salman'ın babamı öldürecekler. Sayfa 451. Saplantısı mı? Kale kapısında şöyle diyecektir Salman. Ne iyi ettim de öldürdüm. Babamı hiç kimseye öldürtür müyüm? Müslüm Ağa. Yahu Müslüm Ağa, az daha yetişmeseydim babamı başkaları öldüreceklerdi. Sayfa 55. İsmail Ağa'nın şunun üstündeki silahların hepsini alın, üstünde bir hançeri kalsın diye, bu adam bundan sonra ölünceye kadar beni beklemeyecek diye Salman'ı aşağılaması mı? Sayfa 343. Müslüm Ağa'nın dediği gibi Salman'ı çıldırtan korku mu? Sayfa 448. Salman'ın İsmail Ağa'yı öldürme nedeni yukarıda sıraladığım nedenlerin bütünü olsa gerek. Bu korku cehennemi. Kale kapısı korkunun romanıdır. Mustafa'nın korkusunun romanı. Bir Mustafa'nın korkusu mu? Köylülerin Salman korkusu. Salman ortalıkta görünmedikçe bu korku artar, yoğunlaşır. Jandarma korkusu, Salman'ın korkusu. Ama asıl Mustafa'nın korkusu. Mustafa'nın Salman'dan ne kadar korktuğunu yağmurcuk kuşundan biliyoruz. Ama Mustafa'nın tepeden tırnağa korkuya kesmesini, sayfa 401, bu korku cehenneminde, sayfa 382, yaşamasını, korkunun bir insanı ne duruma getirdiğini, korkan insanın hayal etme gücünü, imgelemini bütün ayrıntılarıyla kale kapısında okuyoruz. Korkuyu böylesine yoğunlukla, böylesine elle tutulurcasına veren bir başka roman anımsamıyorum. 112. sayfada Salman köye gelir. Köylüler taş kesilmiştir. Ortalık çın çın ötüyordu sessizlikten. Sayfa 114. O kadar köylü arasında bir tek insan Salman'a karşı harekete geçer. Korkunun üzerine saldıran Mustafa. Birden Mustafa'nın çığlık gibi haykırışı ortalığı yırttı. Ses birkaç kere dağda yankılandı geldi. Çocuk Salman'ın üstüne atılmış ona vuruyor, bir pars gibi gerilip onun suratına atılıyor, yerden kaptığı taşları alıp onun üstüne atıyor. Sonra taşlarla yetinmeyip Salman'ın üstüne atlıyor. Gözlerine parmaklarıyla saldırıyor, ortalıkta uğunuyordu. Salmansa öyle durmuş kalmıştı. Sayfa 114. Salman kendine gelir, tabancasını çeker, Mustafa'ya doğrultur. Önce Mustafa'nın arkadaşı Kuş Mehmet Mustafa'nın üzerine atılır. Sonra kadın erkek bütün köylüler çocukların üstlerine yumularak onları korurlar. Salman da başı önüne eğilmiş, omuzları düşmüş uzaklaşır gider. Mustafa bütün gücünü, bütün yürekliliğini tüketmiş gibidir. Artık o korkunç korku dönemi başlamıştır. Annesi Mustafa'yı doktora götürür. Çocuğun çok korktuğunu anlayan doktorun korku üstüne söyledikleri gerçekten ilginçtir. İnsanoğlu biraz da böyledir, budur kızım. Hepimiz, bütün insanlar çılgıncasına korkuyu yaşıyoruz. Her an, her saniye, her şeyden korkuyoruz. İnsanoğlunun mayası korkuyla yoğrulmuş. Çok ölüm gördüm, çok yaralanma, çok donma, çok savaş. Bir şey gördüm yalnız, bir şey vardır insanlıkta. Bir tek şey, o da korku. Bu çocuk da korkmuş, çok şükür ki korkusunu kusmuş, saldırmış adama. Bu korkunun ölümü aşmasıdır. Ölümden öte bir yer var kızım. İşte o da senin oğlunun yaptığıdır. Ölümün korkunun üstüne atılmasıdır. Üzülme kızım, çoğunlukla insanoğlu budur. Senin oğluna bundan böyle belki de hiçbir şey olmayacak. Belki de senin oğlun bu belirli huyundan ötürü bir şeyler olacak. Belki eşkıya, belki babası gibi, belki alim, belki asker. Onda bu korku varken, böylesine yoğun, elle tutulan korkma. Bu korku onu bir yerlere götürecek, korkma. Sayfa 117-118. Ama Mustafa korkudan ne yapacağını bilmez durumdadır. Geceleri ahıra gidip Kırat'ın yemliğinde uyur. Kırat'ın kendisini koruyacağına inanır. Gün ışımadan uyanır, gider yatağına yatar. Salman yaşadıkça Mustafa'nın korku cehenneminden kurtulması olanaksızdır. Bunu bilen annesi Zero, Salman'ı öldürmek için eşkıya Zaloğlu'na başvurur ve başlar Yaşar Kemal insan manzaraları çizmeye. Zaloğlu çift boynuzlu İskender Çavuş, altı parmak Cafer, Zübeyir, Temir, Sultanoğlu, Yörük Hamza, Kör İbrahim, Gavur Dağları'ndan bir aşiret beyi, Demirci Seyf Ali ve benzeri renkli sayfalardır bunlar. Salman'ı kimse öldüremez. Mustafa korkusunu ve yalnızlığını yaşar. Kuşlardan medet umar. Düşünde kuşlar onu kanatlarının üstüne almış uçuruyorlardı. Sayfa 444. Salman saçlarından tutarak kellesini kesemesin diye o kapkara, kıvırcık, güneşte yeşillenen saçlarını kökünden kazıttırdı. Sayfa 429. Adam akıllı yılmıştır. Ölümün, Salman'ın artık gelmesini dileyecek hale gelmiştir. Bu gece onu sabaha kadar bekledim de gelmedi. Usandım. Gelse de kurtulsak. Sayfa 459. Mustafa bu karabasanı yaşarken Salman konağı ateşe verir. Salman'ın ardına düşen seferin vurduğu adam için bu vurduğum ormana kaçan adam Salman'da olabilir, başkası da. Sayfa 478. Demesi üzerine tam bir umutsuzluğa düşen Mustafa, yanında rahatlayabildiği tek insan olan Topal Hacı Abbas Usta'nın iş yerine gider. Topal Hacı Abbas Usta'nın davranışı onu bitirmişti. Bütün mümkünü çareleri kesilmiş, yapayalnız, tek başına, bu ıssız, bu korkunç dünyanın ortasında kimsiz kimsesiz kalmıştı. Sayfa 482. Yoğun bir yağmur gibi kırlangıçların köyün üzerine çöktüğü, bütün canlıları, insanları da, hayvanları da korkuya saldığı bir günün gecesinde Mustafa evden kaçar. Roman Mustafa'nın en korktuğu yerde, kalenin arkasındaki o mağarada, sayfa 486, bulunmasıyla sona erer. Mustafa bir kez daha korkusunun üzerine yürümüştür.